Profesör Doktor Ekrem Buru İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Hep gezdiğimiz bir yer.
Evet.
Bildiğimiz bir yer. Bilmediğimiz bir yer değil ama bugün farklı bir gözle gezeceğiz. Biraz daha önce konuşulmamışları, biraz efsaneleri, biraz kenarda köşede kalmış eserleri, biraz belki toprağın altında kalmış eserleri ve orada yaşanan enteresan olayları konuşacağız.
Evet, Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun idare edildiği yer. Yani aslında bir tarihin merkezi, bir Osmanlı tarihinin aynası, Osmanlı hanedanının aynası. Ve umumiyetle tabii bugün de mevcut olduğu için turistik gezi mahiyetinde, çerçevesinde geziliyor. Belli mevcut mekanlar hakkında fonksiyonları üzerine malumatlar veriliyor. Ama elbette ki böyle gezilerde oranın tarihi fonksiyonuna nüfuz etme imkanı yoktur. Veya orada olup bitmiş, vaktiyle cereyan etmiş sosyal hadiseler hakkında fazla malumat verme imkanı yoktur. Ama Topkapı Sarayı hakikaten İstanbul'un fethinden itibaren yaklaşık 300 sene devamlı, 400 sene devamlı ama ondan sonra da hala daha saray hüviyetini, yani oturmayı terk edilse bile, padişahlar artık orada oturmuyor olsa bile yine pek çok sosyal ve siyasi aktivitenin yürütüldüğü canlı bir merkez.
Şimdi sorularımla başlayayım, sonra buyurun, siz elbette bizi buyurun yönlendireceksiniz. Estağfurullah. Şimdi dünyada bütün saraylar böyle midir? Yani aynı zamanda saltanat sürülen yer ve aynı zamanda bir ev. Bütün saraylar böyle midir?
Şimdi aslında sarayın mahiyeti padişah, hükümdarın oturduğu yer değildir aslında. Hükümdarın oturduğu aynı zamanda devletin idare edildiği, devlet idaresiniz iç ve dış politikalara yön verildiği yerlerdir. Bütün dünyada aslında saraylar böyledir. Ama zaman içinde hükümetlerin ayrılmasıyla hükümet binaları, hükümete ait binalar ayrılmış, saraylar yavaş yavaş hükümdarın oturduğu ve hükümdarın da iştirak ettiği seremonilerin, merasimlerin yapıldığı yerlere dönüşmüştür.
Ya da bir imza için gidilen
yerler. Evet, gidilen bir yere dönüşmüştür. Ama Osmanlı Devleti'nde saray hem mimari olarak diğer saraylardan farklıdır, hem mahiyet olarak farklıdır. Şimdi Topkapı Sarayı'na veya Dolmabahçe Sarayı'na, ki iki ihtişamlı iki tane saraydır. Bunun dışında ihtişamlı saray yoktur. Saray çoktur ama, çünkü şunu da söyleyeyim, hükümdarın ve ailesinin yaşadığı binalara saray denir. Ne kadar ihtişamsız olursa olsun. Hükümdar ve ailesi dışındakilerin oturduğu hiçbir yere saray denmez, ne kadar ihtişamlı olursa olsun. Yani padişah...
İhtişamın kendisi saltanat,
evet,
aslında.
Evet, yani padişahın kızı çok basit bir köşkte yalıda oturuyorsa orası o sultanın yalı sarayıdır. Veya padişahın bir av köşkü bile saraydır. Kasır Arapçası, saray, Farsçadan bize geçmiş bir kelime. Bunu bilmek lazım. Onun dışında hiçbir yere saray denmiyor. Adalet Sarayı yoktur Osmanlılar'da mesela. Yani veya Başbakanlık Sarayı yoktur.
Saray deyince büyüklüğüyle tabii.
Evet, öyle anlaşılır. Saray gibi ev deniyor ama burada bir teknik mana var. Mimari olarak farklı. Mahiyet olarak da farklı. Hükümdar, şimdi insanlar diyor ki ooo amma ihtişamlı bina Topkapı Sarayı, koca bir mekan. Dolmabahçe'de öyle.
Tek bir padişah ailesiyle burada ne
ama
yapmış
öyle
bu
değil
kadar?
Tabii ki. Bir kere bir insanın o kadar büyük bir yerde yaşaması mümkün değildir.
Fiziki
yani
olarak.
Ve hiçbir insan böyle büyük bir yerde yaşamak istemez bir kere. Orası devletin idare edildiği pek çok diplomatik, politik, sosyal, dini ritüellerin, merasimlerin, seremonilerin yapıldığı, koca imparatorluğun idare edildiği bir yerdir. İçinde devlet adamı yetiştiren mektepten tutun da hazine dairesine kadar, para basılan darphaneye kadar, çok çeşitli silahhaneye kadar, çok çeşitli üniteleri olan bir yerdir. Padişahın yaşadığı yer bugün değme zenginlerin gerisinde kalan bir ihtişamlı kısımdır. Ona biz harem diyoruz. Padişahın yaşadığı yer haremdir. Onun dışındaki yerlerin tamamı padişahın ofisidir veya devletin idare edildiği yerlerdir. Bir kere bunu böyle bilmek lazım.
Pek çoğuna gitmiyor bile.
Tabii.
Orada çalışan insanlar var. Güvenlikten sorumlu insanlar var. Yemek yapanlar var. Temizlik yapanlar var. Devleti yönetenler var. Herkes kendi ofisinde kendi işini yapıyor. Sonra bunlar padişaha bir bilgi vermek istediklerinde...
Kendileri değil de onların mümessili olan yüksek rütbeli vasıtasıyla bu bilgi,
evet,
padişaha
nereye
ulaşıyor.
Nereye bağlıysa... Evet. O da padişahın huzuruna,
evet,
arzına
çıkıyor,
varıyor.
Arzına varıyor. Şimdi Topkapı Sarayı bir şehirdir. Binlerce kişinin yaşadığı ve çalıştığı bir yerdir. Hani bazı şehirler var ya, veya şehirlerin bazı kısımları var. Mesela İstanbul'da Eminönü şimdi öyle oldu. Veya Ankara'da Kızılay öyle oldu. Gündüz binlerce kişi yaşıyor. Akşam hiç kimse yaşamıyor. Saray aslında böyle bir yer. Akşam da çok kişi yaşıyor. Orada kalan, yatan kişiler var. Yani yaşayan insanlar var. Yani yatılı çalışanlar var. Bir de gündüzcü çalışanlar var. Sabah gelip akşam gidenler
bunlar
var.
Bunlar sarayın etrafındaki evlerde.
Evlerde genelde, oturuyorlar. Evet, oturuyor. Umumiyetle orada oturuyor. Sultanahmet.
Hatta bunun için semtler bile kurulmuş.
Tabii. Şimdi mesela Dolmabahçe ve Yıldız kurulunca onun arkasındaki semtler şenlenmiş. Heh. Saray mensupları orada oturmaya başlamışlar.
Şimdi çünkü mesela gördüğümüz olacak. O restore edilen işte evet. inanılmaz kiralara verilen ya da satılan yerler aslında evet. mutfağı olmayan evet. saray çalışanlarının yaşadığı
yerleriydi. Oraların yemekleri saraydan giderdi. Heh. Sarayın böyle de bir fonksiyonu var. Saray sadece devletin idare edildiği yer değil, pek çok merasimlerin yapıldığı yerdir ve aynı zamanda sosyal nazım, sosyal bir fonksiyonu da vardı. İşte bunlardan bir tanesi sarayda pişen yemekler saray etrafındaki fakirlere dağıtılır. Fakirlere dağıtılır. Tablalarla saraydan yemekler çıkar.
Sadece yemek değil, bazen padişahın yediği ekmeğin kırıntısı bile
o şöyle,
kıymetli.
Yani bizim kültürümüzde padişahın artığı, artıktan kasıt yani... yiyip çıkarttığı değil elbette ki, yerken sofrasından yedekler. Artanlar. Hı hı. Bunlar bereket olarak görülür. Bir de sadrazamın artığı konuşmayan çocuklar için. Yani padişahın çok artığı yemek. Bereket için, sadrazamın artığı yani onun sofrasındaki artan yemek, yani yemediği yemekler konuşmayan çocuklara verilir. Bu Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam ettirmişlerdir. Hatta Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da konuşmayan çocuklara hakim artığı yedirirlerdi.
Hmm.
Hakimin sofrasından artan bir ekmek mesela sofraya kondu. Hı-hı. Hakim onu yemedi, onu yedirler. Benim teyzem biraz geç konuşmuş, ona hakim artığı yedirmişler. Dedemin bir arkadaşı sonra? Varmış. Hakim de şaşırmış. Sen demişler bizim hanımları bilirsin demiş dedem. Dedem muhtemelen pek ciddiye almıyordu böyle şeyleri ama sen demiş bizim hanımları
kurtar
bilirsin.
Kurtar beni.
Kurtar beni. Neyse adamcağız gayet ki güzel bir şekilde sofrasından artmış bir ekmeği sarmış falan vermiş. Teyzem yemiş ve işin garibi konuşmuş. Artık konuşacağımı vardı. Ondan sonra hiç susmadı. Teyzem konuşmayı çok
severdi.
Şunu
soracaktım sonuç ne
evet,
oldu?
Evet çok severdi konuşmayı. Hatta ben bazen takılırdım bizim aramız çok iyiydi. Sen derdin bu kadar konuşmayı seviyorsun. Herkese konuşacak bir şeyin var. Dedi ki ben birkaç sene konuşmamışım dedi. Onun dedi acısı. İntikamını almaya başlamışım dedi. Acısını çıkarmaya. Ondan sonra bir daha susmamışım diye kendisi anlatırdı. Şimdi bu gibi hadiseler Topkapı Sarayı'nı mahiyetinden farklı bir pozisyona koyuyor. Yani saray dediğimiz zaman padişah oturuyor. Tamam. Devlet idare ediliyor. Ama aslında bizim hayatımızın merkezinde. Hatta cemiyeti terbiyesini, estetiğini saray tanzim ediyor. Nasıl oluyor? Şimdi her cemiyette rol modelleri vardır. Bu rol modelleri şimdiki gibi futbolcular, artistler veya zenginler değildir. Bir meclise girdiği zaman kılık kıyafetiyle ama kılık kıyafeti ihtişamıyla değil, sadelik ve ahengiyle, konuşmasıyla ama çok konuşmasıyla değil, lüzumlu yerinde ahenkli, misalli konuşmasıyla, krizleri çözmesiyle, icabında insanlara arabulucu olmasıyla, onların sıkıntılı zamanlarında onları teselli etmesiyle, yönlendirilmeye muhtaç olduğu zamanlarda yönlendiren kişiler vardı. Bunlar erkek veya kadın olarak iki kısımdır. İşte bunlar sarayda yetişiyordu.
Hmm.
Hanımlar da erkekler. Bu hanımlara saraylı hanımlar denir. Bu beyler de zaten sarayda yetişmiş kişilerdi. Bu bir vali olabilir. Bu bir müteferrika olabilir. Bir herhangi bir memur olabilir. Biz bu saraylı hanımlardan çok çok çok artık yani sarayın iyice artık tesirinin ve nüfuzun azaldığı zamanda yetişmiş birkaç kişisini yetiştik. Hakikaten anlatılanların çok doğru olduğu kanaatine vardık. Yani saray
oturması, kalkması.
Yetişti. Evet. Saraylı hanım. Saraylı hanım. Ve yetişmediklerimizi de yetişenlerden dinledik. Yani bir birinci el kaynaktan dinledik. Saraylı hanım görmüş. Mesela bir yakınım anlatmıştı. Karşıda oturan bir saraylı hanımdan bahsediyor. Sultan Vahidettin Sarayı'ndan çıkmış. Saltanat kaldırmış. Bu anlatılanlar 60'larda. Bu kadıncağızı o kadar seviyor ki Göztepe Erenköy halkı. Evine gelmesini, evinde bir öğün yemek yemesini ve mümkünse bir gece yatmasını istiyorlar. Yalvarıyorlar kadına. Ne olursun bu gecede bizde. Zenginler bunu bahsedenler tabii. Fakirler de zenginler de. Bu kadının eve gelmesinden bereket umuyorlar. Şimdi bu işin manevi yönü. Ama anlatan bir yakınım diyor ki bana, ki bu da bir milletvekiliydi. Öyle bir hanımdı ki diyor, karşısında kendinizi bir hiç sayıyorsunuz. Hmm. Halbuki muhtemelen sadece bir hizmetkar. Oturması, konuşması, tevazu, nezaketi, gülmesi, somurtması hep zamanında. Çıkarken de ev halkı ona hediyeler vermek istiyor. Hediye almıyor. Sadece hatırlamıyorum şimdi 25 kuruş alıyor. 25 kuruş. Ben merak ettim diyor. Yani bu kadar hediye veriyorlar almıyorsun da.
O zaman içinde 25 kuruş, 25 küçük, kuruş bir
küçük bir para. Küçük bir para. Nişasın tramvay parası diyor.
Ha.
Parası yok.
Dönmek için.
Evet, yol parası. Yani sadece yol parası alıyor kadıncağız, düşünün. Ama insanlar hele diyor bir düğün olacak. Saraylı hanım olmayacak. Mutlaka o olmazsa düğün ertelenir diyor. Onun bulunmasını ister. Şimdi bunun için anlattım. Saray sadece padişahın oturduğu yer değil. Orada yetişen o saraylı hanımlar, ki bunlar hizmetkarlar, sadece padişah hanımı falan değil. Ve orada yetişen gençler bir kültür meydana getirmiş. İşte bizim Osmanlı kültürü, Osmanlı terbiyesi, Osmanlı nezahati, Osmanlı estetiği dediğimiz budur. Derlerdi ki eskiden sarayda terbiye edilemeyen hiçbir yerde terbiye edilemez. Terbiye saraydan İstanbul'a, İstanbul'dan Osmanlı memleketlerine, oradan da dünyaya yayılırdı. Düşünün bizim ecdadımız dünyadaki terbiyeyi bile Osmanlı sarayından yayılmış kabul ederdi.
Hükmettiği coğrafyayı memur olarak ya da evet, işte gelin olarak gittikleri evet, yerleri
ben
insanların...
Bunu mübalağa zannederdim. Fakat sonra Şandor Takaç'ın Macaristan'da Türk alemi, Macaristan Türk dünyası diye bir kitabı var. Orada okudum. Türklerin Macaristan'a meyve bilmiyor Avrupalılar. Yani meyvacılık, bahçeciliği bilmiyorlar. Türklerden öğreniyorlar. Kılık yapıyorlar. Bundan önce bahsetmiştik. Deri işlemeyi falan öğreniyorlar. Aynı zamanda bir takım nezaket kaidelerini, yani sofra adabını, konuşma adabını da Macaristan'da Türklerin öğrettiğini anlatıyor. Macaristan Avrupa'nın ne olursa olsun aynasıdır. Yani oradan Macaristan'dan Avrupa'ya yayılıyor. Ondan sonra dedim ki bu söz boş bir söz değil. Hmm. Yani nezaket ve terbiyenin Avrupa, evet Avrupa'nın da kendine göre elbette ki yani eski Roma'dan gelme, Bizans'tan gelme mutlaka bir terbiyesi vardır.
Ama çok unutulmuş, çok
unutulmuş.
Zaman
üzerine geçmiş. Üzerine neler gelmiş yani. Barbar istihası. Hmm. Onun için bu Türklerin, ki bu terbiye de sadece Türklere mahsus değil. Türklerin Müslüman olduktan sonra edindiği ve biraz da Bizanslardan öğrendiği. Çünkü Türkler ne olursa olsun Asyalı bir kavim ama Bizanslar asırların getirdiği bir medeniyet. Onlardan öğrendi. Bunu Yahya Kemal söylüyor. Biz diyor nezaket ve inceliği Rumlardan öğrendik. Peki bu bir kusur mudur? Hayır, bence meziyettir. Öğreniyorsunuz. Kendi tabiatınız haline getiriyorsunuz.
Hatta
ve başkalara.
Hatta geliştiriyorsunuz.
Evet. Bu yüksek bir medeniyet.
Bunun da farkındasınız.
Tabii bunun da farkındalar. Tabii. Yani kompleksi yok.
Evet.
Zaten Osmanlıların en mühim hususiyeti kompleksiz insanlar olması. Bu insanı muvaffak ediyor. Ben şimdi cemiyete bakıyorum. Cemiyete pek çok kişilik bozuklukları var. Bunların başında uzmanlar narsizm geliyor diyorlar ama bana kalırsa bu aşağılık kompleksi, o da narsizmle alakalı biliyorsunuz, çok yaygın. Hemen herkeste az veya çok aşağılık kompleksi var. Halbuki aşağılık kompleksi insanın muvaffakiyetinin önünde en büyük engeldir. Halbuki o insan muvaffak olmak arzusundadır. Aşağılık kompleksini de ondan duyar. Halbuki bu ayağına bağlanmış bir taş gibidir. Bunu aşmaya çalışmak lazım. Ecdat bunu aşmış.
Geçen gün bu travma, son günlerde çok konuşuluyor. Travma konusunu konuşuyorduk eşimle beraber. Herkesin bir travması var. Ben travmaya inanmıyorum dedi. Hakikaten de sanki geçmişte yapamadığımız, gücümüzün yetmediği ya da kendimize özgüvensiz hissettiğimiz için yapamadığımız her şeyi bu travmalara bağlıyoruz. Halbuki bu travmalara bağlı yaşadığımız, mesela bizim de toplumumuzun çok büyük problemleri var evet, geçmişte. İşte şimdi bunları bırakıp eğer bugüne odaklanıp yarını inşa etmezsek yarın da bugünkü travmalarımızı konuşacağız.
Aynen öyle.
İnsan hayatı böyle
aynen
maalesef.
Öyle. Şimdi her şeyi bazı psikologların yaptığı gibi çocukluğa, gençliğe bağlamak veya travmaya bağlamak doğru değil. İnsanın kendi kusurlarından kaynaklanan kişilik bozuklukları
böyle
da var.
Böyle olunca insan hatasını
evet,
göremiyor zaten.
Çocukluğunda ben böyleydim. Babam bana böyle davrandı. Fakirdik, köylüydük, ezildik. Bunlar
ama
hep boş.
Ama bu durum, bu bir durum. Evet, bir travma durum değil.
İnsan karakterinin %30'u umumiyetle ortalama genetikle intikal eder. %70'i ise çevreden, aile başta olmak üzere. Genetik karakter, ki bazı karakterin genetik olarak intikal etmediğini de söylüyor. Ben bunu mutlak olarak söylemiyorum. Okuduklarımı söylüyorum ahlak kitaplarında. Kolay kolay değişmez diyor. Yani bir insan cimri ise cimridir. Kolay kolay değişmez. Ama bunun yanlış olduğunu bilir. Çevresinde de görür. Bunun hilafını hareket eder. İşte normal insan budur. Hı-hı. Ne yapalım kardeşim? Benim karakterim böyleymiş. Benim huyum da böyleymiş demek bir kere bir kişilik bozukluğudur.
Ben çocukken bana hiç harçlık vermediler. Bu bende travma yaptı. Ben şimdi veremiyorum demek.
Veya ben çocuklarım ne harcasa bir şey demiyorum demek. İki
tabii,
ucu var.
Tabii bir de o var. Yani çocukların yanlış yaptığını göre göre ben yapamadım, yaşayamadım çocukken, şimdi evet, o yaşasın demek var.
Bu maziyle yüzleşmeyi, bunu kabul etmeyi ve önüne bakmayı icap ettiriyor. Hı-hı. Mesela biz, ben tarihle çok meşgul oluyorum. Tarihin için öğreniyoruz biz. Evet, zevk de aldığımız oluyor ama esas tarih bugünü anlamak ve yarını inşa etmek içindir. Hı-hı. Size eğer ben böyleydim, böyle çektim, şöyle çektim. Bize böyle kötülükler yaptılar. Rumlar bize böyle yaptı. Siyonistler böyle. Tamam, evet, bunlar oldu. Fakat bu travmayı artık aşmak, önüne bakmak lazım. Travmaları teşhis etmek güzeldir. Doktor bize teşhis etti hastalığımız. Tedavi yok, yapmıyorum. Bunun bir kıymeti yok.
Tabii.
Şimdi insanlar teşhise bile yanaşmıyorlar. Onun için Osmanlı Sarayı'nın böyle bir fonksiyonu olmuş. Yani insan yetiştirmiş. Bizce de en mühim olan tarafı budur.
Çok enteresan bir bilgi paylaşalım dinleyicilerimizle. Sarayda insanlar çalışıyorlar. Bazı işlerde bir yaş sınırı var. Mesela işte eğer ağır işler yapıyorsanız erkekler için 50 yaş. 50 yaşından sonra sizi saraydan çıkartıyorlar. Tam da saraydan çırak edilmek, gelin edilmek ya da dışarıya çıkarmak.
Gençse çırak edilmek, yaşlıysa taşla çıkarmak. Taşla dışarı demek.
Şimdi çıkıyor ama hayatı sarayda geçmiş. Evet. Aldığı bir maaş var.
Evet.
Onu biriktirmiş.
Evet.
Çıkarken onun bölümünde çalışanlar 3 aylık maaşlarını, evet, ona tekahüt gibi
ikramiye olarak veriyor.
Çok enteresan geldi,
evet,
bu bana.
Sadece bu değil, sarayda orta sandıkları var. Yani herkesin az veya çok maaşı var sarayda. Orada yiyip içiyorlar, orada yatıp kalkıyorlar. Bu paraları biriktiriyorlar. Bunların çoğu çoluk çocuğu ailesi olmayan ve muhtemelen aile kurma ihtimali olmayan, mesela harem ağalarından bahsediyorum, kişiler. Bunlar muazzam hayır ve sanat yapmışlardır. Yani kütüphaneler, camiler, imaretler yapmışlardır. Peki saraydan çıktıktan sonra ölene kadar sarayda yaşayacak hali yok. Nasıl geçinecek? Bu orta sandıkları bunlara cüzi bir maaş bağlıyor. Ve çıkarken bunlar o aylıklarını, çünkü sarayda yaşadıkları için onların paraya ihtiyaçları yok, ona ikramiye gibi veriyor. O da dışarıda bir hayat kuruyor kendisine. Bu muazzam bir tesanüttür, dayanışmadır.
Bu tabii
emekliliğin olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Yani sosyal
güvenlik. Şu andaki sistemin aslında, şu anda mesela, evet, emeklilik sisteminin, şu anda Türkiye'de uygulanan bazı şirketlerdeki sistemin sanki mayası gibi.
Doğru.
Buradan ayrılanlar enteresan şirketler bile kurmuşlar.
Tabii. Mesela harem ağaları süt imalatı ve satma şirketi kurdular. Türkiye'de ilk defa şişe sütünü onlar yaptılar. Kırım ineği aldılar. Aralarında bir şey kurdular, dayanışma derneği kurdular. Mesela, hı, Harem Ağları Dayanışma Derneği, karşıdaydı, Göztepe'de. Kırım inekleri alıyorlar. O zaman montofon inek yok. Montofon inek çok süt veriyor malumunuz. Kırım inekleri çok makbul. Fakat pahalı ve beslemesi zor. Bunlar sarayda yetiştikleri için ileri görüşlü insanlar. Yani zenci harem ağası deyip de onları böyle filmlerde gösterdiği gibi efemine.
Yo, konuşacağız
veya
şimdi belki, zannetmeyin, ne eğitimler
çok
alıyorlar.
Sarayın en entelektüel insanları o zenci harem ağalarıdır. Hayret edersiniz entelektüellik. Onun için ben ilk zamanlar duyardım. Zenci harem ağaları müsahip. Müsahip sohbet eden demek. Umumiyette padişahla sohbet. Yani onun yanında bulunanlar. Teklifsiz padişahın yanına girip çıkabiliyor bunlar. Ve müsahip. Ben derdim ya, padişah bir zenci harem ağası ile ne konuşabilir? Sonra onları tanıdıkça, hayatlarına şahit oldukça, kitap meraklarına, kütüphaneciliklerine, kurdukları kütüphanelerle muttali oldukça hayret ettim.
Hayatlarında zaman çalacak hiçbir şey kalmadığı,
evet,
için belki
kalmadığı için
kendilerine.
Böyle. Evet, kendini ilme vermişler. Tabii şartlar insanları belli yönlendiriyor. Bu kırım ineklerinden ilk defa şişe, kapalı şişeydi, süt yaptılar ve
hala
çok para kazandılar.
Hala var şişe sütü.
Hala
onlar
devam
gibi,
ediyor. Onlar
mi
kurdular. Şimdi bunlar saraydan çıkıp da hayatlarını, saray yıkıldıktan sonra da normal bir şekilde sürdürebilen insanlar oldu. Onun dışında çok çeşitli savruldular ama bu mesela harem ağaları ki sarayın en belki doğru kelimeyi bulamıyorum. Hmm. Yani aşağılayıcı bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü aşağı insanlar değil. Belki alay edilen, belki küçük görülen kesimiydi.
Hor görülen
kesimiydi. Yani pozisyonları itibariyle. Fakat hayatlarını kurdular.
Ama
bunu sarayda
de
aldıkları terbiyeden başka bir şeyle izah edemezsiniz.
Ama yine de çok büyük bir özgüven var ki o derneğin adına Harem Ağaları Derneği diyebiliyorlar.
Evet.
Yani yine de kimlikleriyle barışıklar,
evet,
baktığınız
şimdi,
zaman.
Şimdi onları tanıyanları da tanıdık. Ben Harem Ağası tanımadım ama onları tanıyanları tanıdım. Bunlar mesela ceketli, gravatlı, böyle vapurda karşılaştığınız zaman hürmet telkin eden, az gülen, az konuşan insanlar. Ve bakıyorsunuz, bir de şöyle bir durum var. Ben bunu başkalarının seyyahların şeylerinde de okudum. Mesela General Aranda'da da var. Türkler diyor, zencilere karşı diyor çok yakınlık gösteriyorlar. Bizim gibi ürkmüyorlar diyor. Mesela Brezilya'da, Amerika'da zenciler biliyorsunuz ayrı yaşarlar. Hmm. Beyazlar onlardan ürkerler. Aynı sofrada yemek yemezler. O Türklerin diyor.
Zaten statü olarak da köle
ve öyle şaşırıyor Türkiye'de zencilerin şeyde insanların hayatının içinde olmasını mesela genel aranda şaşırmış. Bunlara hürmet ediyorlar. Sarayda yetişmiş oturaklı insanlar bunlar. İşte o saray yıkıldıktan sonra bile Osmanlı cemiyetini sembolize eden İstanbul'da bu insanlar yaşadılar. Bu eski İstanbullulara bunlar sosyal olarak bir tesirde bulundular. Biz bunu mesela o zaman yazılan romanlarda, kitaplarda, gazete makalelerinde ve o insanların yetiştiği kişilerde gördük ve görüyoruz.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşalım. Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bugün Topkapı Sarayı'nı konuşuyoruz. Artık kapıdan içeri girelim. Evet. Çünkü içeride neler konuşulduğunu da merak ediyoruz. Çok büyük bir saray. Pek çok iş için ayrı ayrı yerler var. Bu ayrı yerlerde aynı günlerde farklı merasimler yapıldığı da vaki.
Tabii.
Mesela Kurban Bayramı diyelim ki. Sarayın farklı yerlerinde kurbanlar kesiliyor. Diyelim ki bir şehzade doğdu, sultan doğdu.
Evet.
Onlar için kurbanlar kesiliyor. Bu alanların hepsinde.
Doğru.
Eğer şehzade doğduysa, erkek çocuk doğduysa 5 gün. Beş gün arka arkaya.
Arka arkaya.
Eğer bir hanım sultan doğduysa o zaman 3 gün.
3 gün ama bu şeyden değil tabii ki. Yani evlada verilen ehemmiyetsizlikten değil. Erkek çocuk hanedanın devamı için bir pozisyonu var. Yani bundan dolayı 5 gün.
Bir de ayırt etmek için gibi geliyor
o
bana.
O da mümkün tabii. Yani, mesela atılan toplardan halk anlıyor oğlan oldu diye.
3 güne kadar evet kız da olabilir erkek de.
Ya, demek ki ediyorsa... o zaman şimdiki gibi gazeteler evet. falan yok. Yani sarayın çok bir kere çok büyük bir mekandan bahsediyoruz. Yani bu yarımadadır. Muazzam bir mekan. Bunun büyük bahçeleri var. Büyük bahçeler içinde kurulmuştur.
Fatih Sultan Mehmet Han önce şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin olduğu
evet.
yerde
eski sarayda oturdu.
Bu eski saray şimdiki Yok, gibi bir saray değil.
Değil.
Tahta bir bina.
Tahtadan ahşap bir bina ama ihtişamlı bir binaydı. Bizans İmparatorluğu'ndan kalmaydı.
Ha, vardı bina.
Haraptı. Hmm. Bizans İmparatoru orada oturmuyordu.
Mesela ilk girdi İstanbul'a
evet.
Fatih Sultan Mehmet evet. Han. Nerede oturdu yani? İşte o gece uyuması lazım.
Ha bu eski sarayın bazı kompleksleri ayaktaydı. Yani imparatorun
orada kaldı. Yani imparatorun yaşadığı yerde kaldı öyle mi?
Hemen tamir edildi saray. Çünkü 2 tane çok saray vardı. Şimdi bugün tamir ediliyor. Sahilde Topkapı Sarayı'nın altında Sultanahmet Camii'nin altında eski saray vardı. Şimdi duvarları duruyor. O saray yıkıldı. Mesela
Bizans'tan kaldı.
Onların paraları yoktu. Onu tamir ettiremediler. Bu ortadaki eski saray ahşaptı. Bir de Tekfur Sarayı vardı. Tekfur Sarayı'nda da kalmış Ayman Fatih. Saray. Orası ayaktaydı. Hı. Yani imparatorun yaşadığı yer Tekfur Sarayı'ydı. Şimdi müzedir olsun. Sonradan Çin atölyesine dönüştü. Mesela orası ayaktaydı. Fatih orada da kaldı. Tekfur Sarayı'nda da kaldı. Onun için Tekfur Sarayı deniyor. Yani Bizans İmparatorluğu'na Tekfur diyorlar. Sonra eski sarayı tamir ettiler. Eski sarayda yaşadı.
Birkaç sene.
Fakat eski sarayın pozisyonunu nedense beğenmedi. Şehrin içinde olmasından. Çünkü oralar eskisi gibi pazar da önleri. Çarşıydı orası. Hmm. Yani
şimdiki Beyazıt Meydanı.
Meydanı gibi çok işlek bir yerdi. Hmm. Onun üzerine
hep öyleymiş demek
evet,
ki.
Hep öyleydi. Orası hep
Kapalı
öyleydi.
Çarşıya da çok yakın. Çok Kapalı yakın. Çarşı da öyle.
Yani açık pazar Bayazıt'tı. Alt tarafı daha ince işlerin yapıldığı bir pazardı. Bizans zamanında.
Aynı zamanda köle pazarı.
Köle pazarıydı. Evet. İkincisi arasındaki yer köle pazarıydı. Osmanlılar zamanında da bu devam etti. Fatih bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu yerde bir köşk yaptırdı. Çinili köşk bugün ayaktadır. Arkeoloji Müzesi'nin müştemili atındandır. Ve yavaş yavaş artık Topkapı Sarayı'nda gündüz kalıp akşam saraya dönüyordu. Daha sonra gecelerinde orada kalmaya başladı. Ufak tefek binalar yaptırıldı. Daha önce de söylemiştik Topkapı Sarayı'nın stili eski Türk çadır mimarisine göredir. Yani eski Türklerin de böyle bir huyu var. Tamamen kendi geleneklerinden vazgeçmiyor. Fakat o gelenekleri yeni unsurlara adapte ediyor. Topkapı Sarayı öyledir. Ayrı ayrı binalardır. Dünyada böyle saray azdır. Dünyadaki saraylar blok halinde yapılır. Hı hı. Fakat Topkapı Sarayı binaları birbirinden ayrı ayrı komplekslerdir.
Aslında Topkapı Sarayı bir yarımadada.
Evet. Yayılmıştır. Bir yayım adı. Bir evet. yarım adadır orası.
Evet. Oraya yayılmış alana. Yayılmış. Yeşil alanı bol.
Şeysi düz olmayan yani zemini düz olmayan topografisi düz olmayan bir yerdir. Zaten topografya bunda çok tesiri vardır. Yani binaların ayrı ayrı olmasında sadece Türklerin çadır geleneğinden değil. Türkler çadır, yani çadır değil ki, bugünkü çadır düşünmeyiniz lütfen. Yani kocaman çadırla içinde birkaç odası olan Sultan II. Murat devamlı çadırda kalırdı. Yani bir iş olduğu zaman saraya gelirdi Edirne'deyken. Çadırda, ama çadırı muazzam bir çadırdı tabii. Hmm. O şimdi Otay bazı merasimlerde falan kuruluyor. Padişah Otay onun gibi bir yerdi.
Şimdiki karavanlar gibi düşünelim değil mi? Yani bakıyorsunuz ya, evet, tabii, karavan
tabii, tabii, aynen içi, içi öyle. İçi öyleydi. Şimdi topografyası çok mühim. Bir de yangın ve deprem sebebiyle blok binalardan her zaman şarkta ürkülmüştür.
Şimdi Topkapı Sarayı'na bir kez giden.
Evet.
Topkapı Sarayı'nda Fatih Köşkü'nden. Evet. İstanbul manzarasını bir kez gören. Evet. Fatih'in orayı niye yaptırdığını.
Evet, anlar.
Ve niye oradan çıkmadığını, evet, anlar.
Anlar, evet, anlar. Fatih Sultan Mehmet zaten çok rafine zevkleri olan
yani
bir hükümdar.
Yani onun için çocukluğundan beri yaşamış bir kişinin oradan, evet, başka bir yerde bulunması bence, evet, zaten emeğine haksızlık olurdu.
Doğru. Fatih zaten biliyorsunuz, daha önce de anlatmıştık, değişik bir hükümdar. Böyle mesela divan toplantılarına katılmıyor artık. Hükümete bırakıyor. Yani herkese yüz göz olmayan. Vakar ve haysiyete çok meraklı.
Bu kafesten önce de mi böyle?
Önce tabii. Hı. Şey mesela vezirleriyle bile yemek yemiyor. Hı. Kimseye sır vermez. Kimseyle mahremini paylaşmaz bir hükümdar. Elbette ki önü pazar olan bir sarayda oturmaması, ayrı bir sarayda oturması. Hatta onun için işte diyorlar, yani kendini Bizans İmparatoru olarak görüyordu. Yani halktan kopuk. Halbuki halktan kopukluk değil bu. Ordusunun başında defalarca sefere gitmiş, askerleriyle hemhal olmuş bir kumandan için halktan kopuktu diyemezsiniz. Ve anlatılan Fatih Sultan Mehmet'e dair anlatılan anekdotlar, bunlar uydurma da olabilir ama anlatıldığına göre esası var. Hani bir cami çıkışı kardeşine sadaka ver diyor. O da bir, işte bir gümüş dirhem veriyor. Babamızın mirasından bu kadar mı düştü diyor. Yani hepimiz, hmm, kardeş değil miyiz? Hmm. Adem Aleyhisselam'ın mirastan bu kadar mı düştü? Sen buna razı ol. Diğer kardeşler duyarsa sana bu kadar da düşmez mirastan, hmm, diyor. Mesela bu esprili bir şey. Demek ki halkla bir teması var Fatih'in. Ama Topkapı Sarayı'nı ihtas eden odur. Ayrı bir saraydı. İstanbul'un en güzel yerinde, belki de dünyanın en güzel yerinde ayrı bir saray kurma fikrini ilk defa Fatih Sultan Mehmet ortaya atmıştır. Ama Topkapı Sarayı'na birden taşınılmamıştır. Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'a kadar burası gelgit sarayıdır.
Hazine de orada mı bu arada?
Hazine
yani
de orada.
Kendisi gitti ve hazine...
Önce hazine kondu, evet.
Önce hazine.
Önce hazine
şimdi
kondu.
Şimdi o hazine kısmı Topkapı Sarayı'nın parçalarından bir tanesi. Üzerine çok konuşulan ve belki de hani bu gizemlerinden, mistik tarafından da çok bahsedilen bir yer olduğu için hazineden bahsedeyim. Hınca hınç dolu, hatta öyle zamanlar oluyor ki demir kapı kırılacak diye raporlar
tabii
hazırlanıyor.
Tabii şey, iki tane hazine var. Bir padişah hazinesi var. O Enderun'da sarayın üçüncü avlusundadır. Biri de devlet hazinesi. Hazine-i Amire. O eskiden, şimdi Topkapı Sarayı deyince aklımıza gelen o büyük Bab-ı Humayun var ya, onun üzerinde odalar var. O hazine oradaydı.
Peki güvenli bir yer mi orada hazineyi
tabii
bırakmak?
Tabii altında, önünde her tarafında muhafızlar var. Bir de kale, zaten oraya çıkmanın imkanı yok. Demir kapılarla kapalı. İçeriye zaten bir kişinin girmesi mümkün değil. Hazineye git de şunu getir diye bir şey yok. 20 kişi giriyor hazineye aynı anda.
Evet, o da üzeri, çok enteresan. Üzerinde sadece padişah, evet, tek başına girebiliyor.
Üzerinde cep olmayan cübbeler giyiyorlar hazine vazifelileri. Çalacaklarından değil, suizana sebebiyet vermesin diye. Mesela cübbeleri, şalvarları, hiçbirinde cep yoktur.
Bu arada hazinenin başındaki kişi de, yani bakmayın öyle sadece hazineyi koruduğuna, bayağı bildiğiniz şimdiki Tuğ General rütbesi.
Tabii rütbesindedir ve çok esaslı bilgi. Mesela defterdar devlet hazinesine bakar, hazinedar padişah hazinesine bakar. Her ikisi de yüksek rütbeli bir subaydır. Padişah hazinesine bakan bugünkü Tuğ General rütbesindedir. Hazine ketüdası deniyor buna veya hazinedar deniyor, hazinedar başı deniyor. Çok hazinedar var ama bu bizim bahsettiğimiz padişahın hazinesiyle uğraşan, icabında oradan çeşitli yerlere aktarmalar yapan, padişah gelirlerini toplayan, muhafaza eden kişiye diyoruz. Çünkü haremde de hazinedar var. Bir de defterdar var. Defterdar zaten yüksek tahsilli, devletin en yüksek memurlarından bir tanesidir. Aynı zamanda vergi mahkemesi reisidir. Hazine o kadar dolmuş ki, şeyden bahsediyorum, dış hazineden. Demişler ki bu bina çöker. Hmm. Bu metal paralar, çünkü o zaman kağıt para yok. Onun üzerine arka tarafta bir hazine dairesi daha yapıldı. Bir
yani
kısım hazine de yedi kuleye götürüldü.
Kapının üzerindeki, evet, hazine çöker
boya,
diyorlar.
Evet. 18. asır zannediyorum. O yıllardaki Osmanlı Devleti o zaman çok da savaşlarla meşguldü. Buna rağmen hazinesi doluydu.
Hem altın hem mangır.
Mangır ve gümüş.
Gümüş.
Evet. Şeye göre, toplanıldığı yere göre. Mangırlar gündelik harcamalar için oradan ayrılıyor. Yani cari harcamalar için. Diğeri orada blok ediliyor. İhtiyaç oldukça sarf ediliyor. Ve çöker diye endişe edildi. Bu hazine, yani devlet hazinesi, bizim bildiğimiz devlet hazinesidir. Devletin gelirleri oraya gelir, devletin harcamaları oraya gider. Çok bir egzantrik tarafı yok. Ama iç hazine dediğimiz padişah hazinesi, burada sadece padişahın kendi gelirinden topladığı hazine değil. Ki Yavuz Sultan Selim'in mühürüyle mühürleniyor, ağzına kadar dolu iç hazine. Bu aynı zamanda bir ihtiyat hazinesidir. Devlet hazinesinde açık olduğu zaman, ki çok zaman olmuştur, buradan padişah oraya borç vermiştir. Ve çok zaman bu borç geri dönmemiştir. Hmm. İnsanlar bunu bilmez. Padişahın hazineyle yaşadığını, devlet hazinesini harcadığını zanneder. Halbuki Osmanlı padişahları bu millet için, bu devlet için, bu vatan için sadece canlarını ve hayatlarını değil, mallarını da sarf etmişlerdir.
Şöyle düşünelim. Bir Topkapı Sarayı yaptırmışlar.
Evet.
Büyük kısmını kendi hazinesinden yaptırmışlar. Evet. Ve şu anda bir turist geldiğinde dünya para o hazineyi geziyor. Ve hala aslında bize bu anlamda
gelir getiriyor. Halbuki Baviera ne yaptı? Baviera dedi ki, bu sarayları yaptıran sizin dedenizdi dedi, kral ailesine. Oradan %10 para ödüyor. O Baviera ne kadar bir yer? Münih
ama
yani.
Şu anda mesela Buckingham Sarayı'nı gezmek isteseniz İngiltere'de.
Ama kraliçe, tabii şöyle bir durum var. Buckingham Sarayı'nda bakımı var tabii. O bakım için harcanıyor ama yine para veriyorsunuz.
Para veriyorsunuz ama gezilmiyor. Ama devlete gitmiyor
hayır,
bu para.
Hayır, o kraliçenin hazinesine. Evet. Yok, Buckingham'ınki devlet hazinesine gidiyor. Fakat Windsor Köşkü, Balmoral, o da şimdi açıldı gezmeye. Bir tane daha var. Bu üçü kraliçenin mülkü olduğu için kraliçeye gidiyor. Ama tabii şöyle bir durum da var. Bunların bakım masrafları çok eski şatolar olduğu için bakım masrafı o kadar yüksek ki. Toplanan para, ki iyi para toplanıyor. Hı-hı. Giriş parası yüksektir. Ancak oranın masrafına harcama, yani tamirat ve işte aydınlanma masrafına gidiyor. Bu böyle. Ve diyecekler ki şimdi dinleyicilerimiz, peki padişah bu serveti nereden bulmuş? Evet, yani soylu aileler dedelerinden gelen bir servetin mirasçısıdır ama padişah savaşa katılıyor. Eski hukukumuza göre savaş ganimetlerinin 1/5 padişaha aittir. Padişahın zenginliğini izah etmek çok kolaydır. Ama bu para padişahın yurt dışındaki bankalardaki hesaplarında kalmaz. Hazine dairesine konur ve devamlı oradan harcanır.
Mesela bir sefer olduğunda.
Evet. Normalde devlet hazinesinden gider ama devlet hazinesinden acil, çünkü biliyorsun devlet
gelirleri. Olmuş da böyle.
Çok. Devlet gelirleri belli zamanlarla geliyor. Sefere gideceksiniz. Padişah hazinesi. Mesela ben Topkapı Sarayı açtığında çalışırken görmüştüm. Sultan 3. Mustafa Rus Harbi'nde 3000 kese altın kendi hazinesinden.
100 milyon altından bahsediliyor.
Devlet hazinesine vermiş. Borç olarak. Borç senedi Topkapı Sarayı'nda. Bu neyi gösteriyor?
Alacaklı.
Borç geri gelmemiş. Hmm. Geri gelseydi devlet hazinesi, devlet arşivinde olurdu senet. Yani padişaha parayı ödedik, senedimizi aldık. Senet o zaman devlet arşivinde olur. Senet hala Topkapı Sarayı arşivinde olduğuna göre bu para geri gelmemiş. Evet. Ve bunun çok misali vardır. Çok misali vardır. Bunu da bilmek lazımdır. Yani Kadir Şinas olmak lazımdır. Demek istediğim bu. Bu padişah hazinesi çok egzantriktir. Yani içinde tabii altınlar, gümüşler var. Bunlarla padişah saraylar yaptırmış, sarayın masraflarını karşılıyor kendi cebinden. Camiler yaptırıyor, imaretler yaptırıyor, hayır hasenat yaptırıyor. Yabancı hükümdarlara hediyeler veriyor. Kendi maiyetine taltif için hediyeler veriyor. Sürre Mekke Medine'ye hediyeler gönderiyor vesaire. Bunların içinde
tahta çıktığında dağıttığı para
kendi hazinesi.
Ya da çocuğu Cülüs oldu bahşişi. Dağıtıyor.
Evet, Cülüs bahşişinden. Hatta
Bayram, Seyran,
Sultan
hepsi.
Mahmut zamanında birisini taltif etmek icap ediyor. Padişah'ın hizmetkarı, bak ismini unutuyorum. Ve diyorlar ki efendim çok hayırlı bir insan, biz ona hazineden şu kadar maaş bağlayalım. Ne münasip et diyor, benim hizmetimde bulunan bir adama nasıl devlet hazinesinden maaş bağlanır diyor.
Padişah
tacip ediyor. Sultan II. Mahmut, benim hizmetimde bulunan bir adam, hususi hizmetimde bulunan bir adam. Ama takip edecek, benim diyor. Ben neden devlet, yani demek de devletin de işine yarayan bir iş yapmış adam. Şimdi unuttum detayını ama bu enteresan bir hassasiyetti. Bu hazinede neler var? Bu hazinede asırlarca biriktirilmiş sanat eserleri, mukaddes eserler, yabancı hükümdardan gelen hediyeler, harplerde ele geçmiş olan maddi kıymeti kadar manevi ve sanat kıymeti olan eşyalar da vardı. Ve bugün Topkapı Sarayı deyince akla ilk gelen bunlardır.
Şimdi mesela Topkapı Sarayı'na gittiğimizde sergilenenler bunun
çok azıdır.
Evet.
Çünkü Topkapı
Sarayı. Peki bunlar nerede?
Topkapı Sarayı'nın depoları var. Depolarında bir kısmı Topkapı Sarayı'nın, bir kısmı Topkapı Sarayı'nın dışındaydı. Sonra hepsi Topkapı Sarayı'na geldi. Bir ara Ankara'ya gitti. Bunlar satılmak üzere. Ankara'da meclis bodrumlarında kaldı. Fakat yurt dışına satılamadı. Çünkü bunların sigorta edilmesi lazım. Sigorta için kıymet biçilmesi lazım. Kıymet biçilemediği için sigorta edilemedi. Sigorta edilemediği için satılamadı. Satılamayanların bir kısmı o zaman Ankara Ricari tarafından yağma edildi. Geri kalanları 1950'de Topkapı Sarayı'na döndürüldü. Fakat Topkapı Sarayı'nın bunu teşhir edecek bir yeri yok.
Teşhirden ziyade muhafaza edebilecek.
Muhafaza edecek bir yerde yok. Hmm. Bu ayrı bir problemdir her zaman. Topkapı Sarayı saray olarak yapılmış. Bunların teşhir için yapılmamış. Enderun Mektebi, yani eskiden talebelerin okuduğu mektepler ve padişah ofisleri olan yerlere bunlardan seçme olanları, Kaşıkçı Elması gibi, meşhur hançer gibi, Nadir Şah'ın tahtı gibi konuldu. Diğerleri saray depolarında ve sarayın dışında saray müştemilatı olan depolarda muhafaza edildi. Bunların fevkalade kötü şartlarda, rutubet, fareler, hırsızlık vesaire vesaire muhatap oldu. Topkapı Sarayı idaresi her zaman bunu gündeme getirdi. Hükümet her zaman bunu bildi hükümetler. Fakat buna sadır şifa bir şey yapılmadı. Bunlar için ayrı bir müze yapılması lazımdı. Topkapı Sarayı'na bağlı. Topkapı Sarayı darphane binalarının falan müze yapılması o zaman gündeme geldi. Fakat nedense buna girişen olmadı. Ve bu bildiğim kadarıyla bu problem hala devam etmektedir.
Yani orada bir tarih yatıyor. Orada dünyanın en pahalı, en paha biçilmez eserleri...
Sadece pahalı değil, kıymetli de.
Paha biçilmez eserleri orada. Var. Ve biz bunları...
Çok azını görebiliyoruz.
Göremiyoruz.
Ha belki şöyle, yani birbirinin aynısı, birbirinin benzeri olan şeylerdir. Yani müzecilikte biliyorsunuz bu normaldir. Her müzede her şey teşhir edilmez ve edilemez. Benzer mamuller bir tane...
Peki o zaman bu ülkenin... mesela hazinemizdeki, devlet hazinemizdeki altın gibi.
Evet.
Bu da bu ülkenin
biz
hazinesidir. Kimin bunlar yani?
Kültür hazinesidir ve bunların doğru düz envanteri bile yapılmamıştı.
Kültür hazinesinden geçtim. Orada şimdi okuduğumuz kaynaklar diyor ki milyonlarca tane elmas.
Var, evet.
Değerli taş.
Bunlar aslında padişaha ve padişahın soyundan gelenlere aittir. Hukuken böyledir. Ama hanedanı yurt dışı, çünkü bunlar padişahın hususi hazinesidir. Devlet hazinesi değildir. Bunlar miras kanununa göre böyle, ama 1924'te hanedanı yurt dışına süren kanun bütün padişahların mal varlığına ve hanedanın mal varlığına el koyduğu için bunlar bugün...
Şu anda yürürlükte olan kanun,
kanun yürürlükte.
O zaman bunların hepsi devletin.
Bunların hepsi devlet hazinesine aittir, evet.
Yani şu mudur? Buradaki milyonlarca elması Türkiye Cumhuriyeti Devleti satsa...
Evet, yani... bu kanuna göre uygundur. Yani legal, kanuni olarak uygundur. Adil olarak uygun değildir. Çünkü kanun anayasaya aykırıdır. Anayasa hiç kimsenin mülkiyet hakkını ihlal edemez. Madde
ama
var.
Devlet, ona bakarsanız mülkünüze ihtiyaç duyduğu
ama
zaman
istimlak
ediyor.
İstimlak etmek zorunda. Yani devlet hiçbir zaman bir kimseyi zorla çalıştıramaz. Hiç kimsenin menkul ve gayrimenkulüne el konamaz. Ancak fevkalade hallerde. Nedir onlar? Afetler. Nedir onlar? Harp. Bu zamanda halka angarya yaptırabilir. Halkın menkul ve gayrimenkul malına el koyabilir ki olmuş.
Peki o zaman İkinci Dünya Savaşı gibi çok zor bir süreçten
evet,
geçmişiz.
Evet.
Yani orada çok unik eserler, yani çok evet, hakikaten paha biçilmez eserleri kenarda tutuyorum.
Evet.
Ama milyonlarca tane elmastan kaldıysa evet, eğer bahsediyoruz. Yani bugün bu yüzükteki elmasla falan yüzükteki elmas arasında bir fark yok.
Evet.
Yani... Gelmiş mi hiç akla bunları, bu Topkapı Sarayı'nın
geldi,
içindeki elmasları
bunlar,
alalım satalım?
Bunlar,
belgelerden bahsetmiyorum, Bulgaristan'a gidenler.
Yo yo yo.
Bunlar, madenlerden bahsediyorum.
Topkapı Sarayı, Cumhuriyet kurulduktan sonra Topkapı Sarayı müzeye dönüştürüldükten sonra Topkapı Sarayı'nın hazineleri, bu tip hazineleri dediğim gibi satılmak üzere Ankara'ya götürüldü. Ama bu kolay bir şey değil. Yurt dışında adamlarınız olacak, ajanlarınız olacak. Bunu belli müzayedelere satabiliyorsunuz. Bunu beceremediler, satamadılar. Belki de sattılar... Fakat dedikodudan çekinildiği için bu resmi kayıtlara girmedi. Bu da mümkün.
Yani şu anda olmayabilir mi o?
Tabii olmayabilir. Bunlar çünkü muntazam bir Osmanlı'da muntazam envanteri var
ama... Ama şimdi burada bir eserden bahsediyorsak... Yani bugün eğer diyelim...
Eseri anlamak kolay. Ama bir çanak elmastan bahsediyorsak...
Ha, evet.
Bunu kim sayabilir?
Yok.
Envanterde geçiyor.
O zaten kim bilir kimin parmağındadır
tabii,
şimdi.
Tabii. O zaman bunu o zaman bu yazıldı, çizildi. Bunlar alakalı
yani
kitaplar.
Buna geçmiş olsun mu dememiz
akademik
lazım.
Akademik çalışmalarda yapıldı. Yani o zamanki devlet ricali bu şeylerden gücü yettiği kadar aldı. Satılabilenler satıldı, satılamayanlar kaldı. Hatta ben bir hatırada okumuştum. O zaman Refik Koraltan tek parti devlet idarecilerinden merak ediyor. Bakıyor neler var bunlar diye. İçinde neler neler yok. Yani sadece mücevherler, altınlar değil. Aynı zamanda kıymetli eşyalar da var. bir kahve takımını şöyle merak edip kaldırıyor ve kahve takımı düşüp kırılıyor.
Oo.
Mesela bunu ben orada okumuştum. Çok kıymetli bir kahve şey, Çin porseleni. Bunlar dünyada nadirdir.
Gitti.
Hatta derler ki o Çin porselenleri dünyanın en kıymetli Çin porselen şeyidir, koleksiyonudur. Dünyada onun bir benzeri Çin'de yok. Topkapı Sarayı'ndaki.
Evet, onu söyleyecektim. Bazen kendi ülkesinde
bunlardan
kalmayan
yemek yenmiyor.
Eserli.
Bunlar sadece hediye olarak gelmiş ve Osmanlı zamanında da orada duruyordu mutfaklarda. Şimdi sergileniyor. Çoğu çok eski Ming hanedanına dayanıyor. Bunlardan bu şeyden
kırmış bir şey.
Kırılmış evet. Ve bunu bu o kadar demek ki dikkat çekmiş ki o benim okuduğum kitaba geçmiş. Yani önemsememiş. Şöyle bu şeyiyle aldı diyor. Parmağının ucuyla aldı Refik Kovaltan'ı şöyle fincana bakarken diyor. Olduğu gibi diyor fincan takımı düştü. Tuzla buz oldu diyor. Çin porseleni çok kıymetli. Çok ince onlar biliyorsun. Şeffaf, şeffaf gibi.
Tabii. Bone çaynalar.
Şimdi bunlar sonra 50'de Menderes iktidara gelince bunun tabii hem onur kırıcı yani yurt dışında bunlar Türkler Osmanlı hazinesini satıyorlar. Bu bir kere duyulursa ayrı bir skandal. İkincisi Demokrat Parti hükümeti biraz daha milli kültüre saygılı olduğu için bunların Topkapı Sarayı'na dönüşüne izin verdi ve döndü. Ama o zamanlar epey bir kısım gitti. Fakat bugün bile Topkapı Sarayı Hazine Dairesi barındırdığı eserlerle emsalsiz bir sanat müzesidir. Yani benzeri olmayan hiçbir birbirine benzemeyen çok farklı kültürlerden sadece Osmanlı kültüründe imal edilmiş değil başka kültürlerden de gelmiş bir yerdir. Yine bile bunun için bile insanlar Osmanlılara minnettar olsa yani böyle bir müze kuran insana minnettar olur insan.
Şimdi Fatih Köşkü'ne gittiğinizde kapısında uzun bir sıra var. İşte o bildiğimiz Topkapı elması, hançer hep burada sergileniyor büyük. Evet. Kılıçlar, kutsal emanetler tarafında da var ama evet. Burası hani hakikaten restore edildikten evet. Sonra inanılmaz. O manzara ile evet. O hazine bir araya geldiğinde
binanın kendisi binanın sadece görmeye değer.
Evet.
Şimdi Osman Hamdi Bey için çok şey söylerler ileri geri ve kardeşi Halil Ethem Bey ama Türkiye'de modern müzeciliğin kurucusudur. İstanbul Arkeoloji Müzesi dünya çapında bir arkeoloji müzesidir. Evet. Bu müzeyi kuran, buradaki eserlerin toplanmasını temin eden tabii Sultan Abdülhamit'in de bunda çok rolü var. Çünkü işin nazmeden Sultan Abdülhamit'tir. Ama Osman Hamdi Bey ve Halil Ethem Bey'e biz çok minnettarız.
Şimdi şöyle
onlar
düşünün.
Olmasaydı bunlar olmazdı.
Şu anda İngiltere'de British Museum için dünyanın her yerindeki evet. Tarihi eserleri toplayan evet. Senelerce böyle oldu. Evet. Gidiyorsunuz her ülke için hala, bir sekme var.
Hala da gayri resmi olarak böyledir.
Ve buna rağmen hiç kimse demiyor ki İngilizlere ya sen bu ülkeleri sömürdün yetmedi altını üstünü bir de tarihi eserlerini aldın kendi müzene dünyanın en çok ziyaret edilen en çok para kazandıran müzesi yaptın. Evet. Şimdi mesela bu tarihi eserler yerine gitsin diye tartışıldığında yer yerinden oynuyor biz evet. O ülkeleri tek tek mi gezeceğiz diyor ama yapmamış Osmanlı.
Yapmadı. Şimdi şöyle İngilizce bunlar söylendi İngilizce buna cevap verdi dedi ki ben olmasaydım bunlar yok olacaktı dedi şimdi haksız mı bence haksız değil. Çünkü Fransa Müzesi'nde Louvre'da...
O zaman o gelirden o ülkelere bir pay
vermez,
vermeyi düşünemez mi?
Vermez. İşte o kadar demir yolu yaptık, şey yolu yaptık falan derler. Vaktiyle Afrika sömürgelerinden birinde Senegal olduğunu zannediyorum. Olmaya da bilir. Çok unik ahşap heykeller Fransız Louvre Müzesi'ndeydi. İstediler, geri gitti, heykeller kayboldu. Şu anda yok.
Fransa bu, ki, bunlar da bizim için insani taraflarımızı yani, törpülüyor
maalesef,
bu olaylarda.
Maalesef bir de ortada bir gerçekçi taraf var ama Osmanlılar öyle yapmadı. Osmanlılar sahip çıktılar işin o yönü var.
Bu daha çok konuşulacak bir konu evet, daha çok sorun var.
Elbette.
Çok teşekkür ediyorum teşekkür bugün ederim. İçin sağ olun.